Ayrım 21, sayfa 193. Karanlık Nehir, Leslie Wolfe. Çocuğun odası hala Shelley ve Elroy'un küçük kızlarına duydukları sevgiyi gösteriyordu. Yatağın üzerindeki çizgi film karakterleri birbiriyle uyumlu çarşaf ve yastık kılıfları zamanla çürümüş ve eskimişti. Kay onlara dokunsaydı muhtemelen dağılırlardı. Duvarlardan birine Mickey Mouse resmi çizilmişti. Karakterin yuvarlak kulakları odanın köşelerinden aşağı uzanan örümcek ağlarından dolayı bulanık gözüküyordu. Tavan lambasından büyük olasılıkla Shelley tarafından yapılmış hayvan biçimli bir bebek dönencesi asılıydı. "O dönenceyi çok severdi," dedi Martha kapı aralığından. "Shelley onu çıkartmak istemişti ama Rose izin vermemişti." Kay parmak izi tozunun bıraktığı lekelerin kalın bir toz tabakasıyla kaplandığı pencereye yaklaştı. Dedektif Scott ya da o suç mahallinde adli tıp çalışmasını yürüten her kimse parmak izi için pencere pervazının sadece iç kısmına bakmıştı, dış kısmına değil. Bir çift lateks eldiven giyen Kay pencerenin kilidini açtı. Kanat kolaylıkla yukarı ve aşağı kayarak el fenerinin ışığına toz parçacıkları gönderdi. Camın arkasına bir sineklik takılmıştı. Sinekliğin çerçevesi pencereyi dışarıdan kaplayan sunta tarafından yerinde tutuluyordu. Kay evin dışına çıktı ve yatak odasının penceresinden tahtayı kaldırdı. Ardından ışığı sinekliğe tuttu. Zar zor yerinde duruyordu ve iki parmağıyla çıkarabildi. Sonra aynı şekilde zahmetsizce yerine geri taktı. O yatak odasında uyuyan çocuğu kaçırması gerekseydi bu çok basit olurdu. Sinekliğin çıkarılması kolaydı, cam zahmetsizce kaldırılabiliyordu. Shelley pencereyi bir santim açık bıraktığını söylemişti ve bu pencerenin kilitli olmadığı anlamına geliyordu. Kaçıran kişinin bilmesi gereken tek şey Rose'un hangi odada uyuduğuydu. Evin geri kalanıyla aynı kalın tozla kaplı pencere pervazının dışını inceledi. Ciğerlerini havayla doldurdu, sonra tozu üfledi. Tozun çoğunu temizleyene kadar birkaç tekrar daha yaptı. Parmak izi fırçasının siyah toz kıvrımlarını bıraktığı yer açıkça ortaya çıkmıştı. Pervazın iç kısmında parmak izine rastlanmamıştı. Toz izleri vaka dosyasında yazılanları doğruluyordu. Ama dışarıdan kimse kontrol etme zahmetinde bulunmamıştı. Parmak izi fırçasının birkaç darbesi dış pervazı koyu tozla kapladı ama çıkartılabilir bir parmak izi yoktu. Ne kadar zaman geçtiği önemli değildi. Adli tıp tarihinde 40 yıl boyunca havaya ve toza maruz kaldıktan sonra parmak izlerinin başarıyla çıkartıldığı vakalar vardı. Sunta pencere pervazını elementlerden korumuş olmalıydı ve bu tek bir sonuç anlamına gelirdi. Herhangi bir parmak izi yoktu. Rose'un bile parmak izi yoktu. "Martha!" diye seslendi Kay açık pencereden kadına bakarak. "Rose hiç zamanını pencerenin yanında dışarı bakarak geçirir miydi?" "Bunu yapmayı çok severdi." Martha yerinde kıpırdandı. Odaya girmeye hevesliydi ama geçmemesi gereken çizgiye dikkat etti. "Orada durup geçen arabalara bakardı. Elroy ona arabalarla ilgili hikayeler anlatır, o da neşeyle ciyaklar, minik ellerini çırpardı. Bir Chevy ve bir Ford arasındaki farkı bile gerçekten bilip bilmediğinden emin değilim." "Pervaza hiç dokunur muydu?" Kay pervazın hiçbir yerinde işe yarar bir iz bulamadığı parmak izi tozu tabakasına kaşlarını çatarak sordu. Martha "ha" diye tepki gösterdi ama sonra ekledi. "Her zaman böyle yakalardı" diye titreyen elleriyle gösterdi. Şalı yere düştü. "Ne sakarım" diye mırıldandı. Çabucak alıp tekrar takmadan önce kuvvetlice sallayarak. Pencere pervazında parmak izi olmamasının tek bir açıklaması vardı. Rose kaçırıldıktan sonra biri orayı silmişti. Çantasının kapağını kapatan Kay arabaya doğru yöneldi. "Benim buradaki işim bitti Martha. Çok teşekkür ederim." Kadın ellerini silip çantayı arabanın içine koyduğunda ona yetişti. Bir şey buldun mu diye sordu Martı. Gözleri Kay'in gözlerine dikilmiş, eli daha önce yaptığı gibi onun kolunu kavramıştı. Henüz bir şey yok diye yanıtladı Kay, sonra gitmek için döndü. Teorilerini yaşlı kadınla paylaşmanın bir anlamı yoktu. Martha kolunu bıraktı ve yana doğru birkaç düzensiz adım attı. Yine de bir sorun var. Martha koşarak ona döndü ve birkaç adım önünde durarak gülümsedi. Evet tatlım, ne soracaksın? Shelley'nin Bill Caldwell'le ya da Caldwell ailesinden başka biriyle tanışıp tanışmadığını biliyor musun? Ah evet diye yanıtladı, sanki su katılmamış bir dedikoduyu paylaşmak üzereymiş gibi Kay'ın kolunu okşayarak. Yıllarca Caldwell'ler için çalıştı. Temizlik ekibindeydi. Çünkü onlarınki gibi bir evde birden fazla kadın çalışır. Kay damarlarında hızla dolaşan, kanını ısıtan, migrenini dağıtan bir heyecan dalgası hissetti. Tanışmışlardı. Bu bulmaya çalıştığı eksik bilgi parçasıydı. Bulmacayı çözmesi için kritik olan parçaydı. Onlar için ne zaman veya ne kadar çalıştığını hatırlıyor musun? Martha hatırlayamasa bile artık ne aradığını biliyordu ve Shelley'nin iş kayıtlarını isteyebilirdi. Zaman alacaktı ama sonunda bir ipucu bulmuştu. Eh bir düşüneyim diye yanıtladı Martha parmaklarıyla sayarak. Shelley liseden hemen sonra Elroy ile birkaç yıl çıkmıştı ve Rose doğmadan bir yıl önce evlendiler. Kadının alnında kısacık bir kaş çatma belirdi. Ne? Ne oldu? Eh belki de hiçbir şey diye yanıtladı Martha, bunun yerine kendi terliklerini incelemeyi tercih ederek gözlerini Kay'den başka yöne çevirdi. Paylaştığın her şey işe yarayabilir biliyorsun Martha değil mi? Kay onun elini tuttu ve cesaretlendirmek için hafifçe sıktı. Başını salladı, sonra en iyi arkadaşının çocuğunun uzun süredir gömülü sırlarını paylaşmaktan kaçınırmış gibi hızla konuşmaya başladı. Shelley bir gece bir şey olduğunda birkaç yıldır Caldwell'ler için çalışıyordu. Edna ile birkaç geceyi endişelenerek geçirdiğimi hatırlıyorum. O Shelley'nin annesiydi, ruhu şad olsun diye açıklamada bulundu Martha, Kay'in ifadesini görerek. Ne olmuştu? Shelley bir gün ağlayarak işten eve geldi ve kendini odasına kilitledi dedi Martha, sanki onları duyabilecek biri varmış gibi sesini fısıltıya indirerek. Birkaç gün boyunca işten hasta geldi ve ağladı. Zavallı kuzum, günler ve geceler boyu ağladı. Elroy'u bile görmek istemedi. Başını sallayarak ifadesini vurguladı. Annesi ve ben çok endişelendik. Ne kadar endişelendiğimizi tahmin bile edemezsin. Kendin ebeveyn olmadığın sürece mümkün değil canım. Çocuğun var mı? Kay gülümsedi ve nazikçe başını salladı. Daha zamanım var. Çocuk düşüncesi iş alanının bir anne için uygun olmadığını düşünerek anneliği atlama kararını aklı çıkardığından beri yıllardır aklından geçmemişti. Ama bu farklı bir zaman için farklı bir konuydu. O sırada Shelley'nin nesi vardı biliyor musun, hiç öğrendin mi? Martha başını Kay'e yaklaştırdı. Bir süre sonra odasından ve kendini soktuğu tecritten çıktı ve tekrar Elroy ile çıkmaya başladı. Birkaç ay sonra evlendiler. Ama diye ekledi sesini biraz daha alçaltarak, onun o tuhaf ağlama nöbetinden tam 9 ay sonra Rose doğdu. Kay bir an duraksadı, düşünerek Lego oyununun parçalarının eklenen yeni bilgilerle yeniden düzenlenmesine izin verdi. Evet, Shelley Caldwell'leri tanıyordu ama Shelley'nin Alisa'nın ölüm haberine aşırı tepki vermesine ne sebep olmuştu? Onların kahyası, hatta belki bir noktada Alisa'nın bakıcısı olsa bile bu onun ikinci kez felç geçirmesine neden olan tepkiyi aklı çıkarmazdı. Eğer ki Shelley'nin tepkisinin başka bir nedeni daha vardı ve Kay henüz bilmiyordu. Martha dedi Kay ellerini yalvarırcasına kaldırarak, eğer Shelley'e o gün ne olduğuna dair bir tahminde bulunmaya cesaret etseydin bunun ne olduğunu söylerdin. Martha uzun ve dolu bir an için Kay'a baktı. Konuştuğunda sesi hüzün doluydu. Korkunç bir şey olduğuna eminim. Zavallı çocuk bundan hiç bahsetmedi. Ne zaman sorsam solgun ve ağlamaklı oluyordu. Bir süre sonra ben sormayı bıraktım. Annesi de öyle ama... Sesi sanki düşüncelerini Kay ile paylaşıp paylaşmamaya karar veriyormuş gibi kısıldı. "Lütfen devam et," diye ısrar etti Kay. "O günle ilgili ayrıntıları paylaşabilecek bir tek sen kaldın." Martha içini çekti. Görünüşe göre hala kararsızdı. Sonra başını biraz sallayarak, sanki birinin sözlerini duyacağından korkarak sesini alçalttı. "O gün birinin Shelley'e tecavüz ettiğini ve Rose'un o tecavüzün çocuğu olduğunu söyleyebilirim." Titreyen kemikli parmaklarıyla ağzını kapattı. Arabanın farlarının ışığında gözleri parlıyordu. Kay ceketinin cebine uzanarak Shelley'nin DNA'sını tutan kanıt torbasını hissetti. Yarın şafaktan önce morgdaki kızın Alisa mı yoksa Rose mu olduğunu öğrenecekti. Sonuçta o kız Rose ise o zaman muhtemelen tecavüz sonrasında doğmuştu ve Bill Caldwell'in daha sonra kaçırarak kendi kızının yerine koyduğu çocuktu. Ama neden? "Martha, izin verirsen son bir soru ve sonra seni eve kendim bırakacağım," dedi yaşlı kadını soğukta tutmaktan suçluluk duyarak. "Saçmalama canım, ben hemen şurada oturuyorum," dedi evin sol tarafını işaret ederek. "Söyle bana, ne bilmen gerekiyor?" "Bill'in kızı Alisa Caldwell hakkında ne hatırlıyorsun?"
"Pek bir şey hatırlamıyorum gerçekten," diye yanıtladı Martha aldığını kaşıyarak. "Shelley, Rose ortadan kaybolduktan hemen sonra Caldwell'ler için çalışmayı bırakmıştı. Bu anlaşılabilir, zavallı kuzucuğum. Ama ondan önce o aileyi bir trajedinin vurduğunu söylediğini hatırlıyorum. Evangeline çok hastaymış, Bill Caldwell'in karısı. Sanırım MS falan olabilir, emin değilim. Ve sonra küçük kızları hastalanmış, ciddi şekilde hastalanmış. Bilirsin, sanki hayatından endişe ediyorlar gibiymiş."
"Hah," diye düşündü Kay. İğneleyici içgüdüsü ona doğru yönde ilerlediğini söylüyordu. "Tesadüf diye bir şey yoktur. Yoksa var mıdır? Peki sonra ne olmuş?" Martha özür dilercesine gülümsedi.
"Hatırlamıyorum. Uzun zaman oldu ve artık o kadar genç değilim."
Kay Martha'ya onu evine bırakmakta ısrar ederek teşekkür etti. Sonra Martha iyi aydınlatılmış verandasından ona el sallayıp kapıyı arkasından kapatır kapatmaz saate baktı ve Sheriff Logan'la yapacağı görüşme için Katsey'e varmak için 12 dakikadan az kaldığını gördü. Zamanında yetişemeyecekti. Ona hızlı bir özür mesajı ve oraya varmayı beklediği zamanı içeren bir mesaj gönderdi. Sonra otoyola döndü ve gaza bastı. Lego parçaları yerine oturuyordu ve DNA yakında bunu doğrulayacaktı. Bunu midesinde hissetti. Gözlerini kapattığında iki küçük kızın fotoğraflarını, dalgalı kestane rengi saçları ve çenelerindeki gamzelerle birbirlerine ne kadar benzediklerini düşündüğünü hatırladı. Onların kardeş olduklarını düşünebilecekken benzerliği tesadüf olarak değerlendirip görmezden gelmişti. Ve eğer bu doğruysa bunun tek bir anlamı vardı. Morgda 6 numaralı gözde yatan kız Rose Harrelson'dı. Bölüm 37 Güvenli. Jacob yemek masasını toplayıp bulaşık makinesini doldurarak kendini mutfakta meşgul ederken bir misafir ağırlamayalı yıllar oldu diye düşündü. Kız kardeşim buraya gelmeden önce bir keşiş gibi yaşıyordu ve ondan sonra da iki keşiş olduk. Koşullar farklı olsaydı her şey çok daha iyi olabilirdi. O zaman masada oturan misafir sessizce durmaz, sanki başına gelenleri hak ediyormuş gibi gözlerinin içine bakmaya utanıyormuş gibi davranmazdı. Ebeveynlerinin eski odasını misafirleri için süpürüp çeki düzen vermekten çok mutlu olmuştu. Kay odayı yenilemek için zaten üzerine düşeni yapmış olsa da birinin örümcek ağlarını o duvarlardan uzaklaştırmasının zamanı gelmişti. Yaptığı şey daha çok sembolikti. Boş bir evde çok uzun süre yaşamıştı ve şimdi evde birilerinin olmasından memnundu. Pek becerikli olmasa da birden fazla kişi için yemek pişirecek olmak kesinlikle kendini daha iyi hissettirmişti. Çok geç oldu ve o zavallı kadın muhtemelen aç ve yorgun oldu ve sonunda yalnız kalmak istediği için yemek konusunda risk almayacaktı. O kadar basit bir menü düşünmüştü ki o bile mahvedemezdi. Fırında pişirilmiş patates, peynirli omlet ve turşu. bekar yemeği gibi bir şey ama bekar yemekleri söz konusu olduğunda bu bir perşembe akşamına değil bir pazar kahvaltısına yakışırdı. Çaydanlığın çaldığı ıslık kadını ürküttü. Yaralı bir geyiğin tedirgin gözleriyle etrafını taradı. Eğer zorba kocası şu anda orada olsaydı Jacob'ı elleriyle boğardı. Jacob çaydanlığın kapatma düğmesine bastı ve ıslık sesi azaldı. ''Özür dilerim'' dedi utangaç bir gülümsemeyle. ''Kay bunu yeni satın almış. Modern olması gerekiyordu ama yine de İngiliz filmlerinde gördüğümüz eski model çaydanlıklar gibi ıslık çalıyor.'' Dolaptan iki temiz kupa aldı ve onları sıcak suyla doldurdu. Sonra Kay'in bitki çaylarının bulunduğu çekmeceyi açtı. Papatya, nane ve ne olduğunu anlayamadığım bir çeşidimiz daha var. Çay poşetlerinden birini çevirdi ve üzerindeki Sonsuz Huzur ismini okudu. Sanki tehlikeli bir maddeymiş gibi poşeti havaya kaldırdı. İyi olabilir, denemek ister misin? Kadın poşeti elinden aldı ve yırtarak açıp çay poşetini suya daldırdı. ''Teşekkür ederim'' diye fısıldadı, gözlerini tekrar indirmeden önce ona hızlı bir bakış atarak. Hırkasını ince vücuduna daha sıkı sardı, sonra iki elini fincana doladı ve kokulu buharı içine çekti. İçinde limon ve adını koyamadı, bitkisel bir koku vardı ve mutfağın havası tereyağlı kavrulmuş patateslerin ağız sulandıran kokusuyla çatışan aromayla dolmuştu. İçinde ne olduğunu merak eden Jacob ambalajı eline aldı ve içindekileri okudu. Limon otu ve ıhlamur çiçekleri dedi ve ambalajı çöpe attı. Uygun olup olmadığından emin olmasa da kadının kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olabileceğini düşünerek radyoyu açtı. Radyo her zaman ona yardımcı olurdu. Belki DJ yayında bir fıkra anlatırdı ya da belki çalacakları country şarkıları melankolik değil de tıpkı bütün gün bırıldandı Toby Keith'in o şarkısı gibi komik bir şey olurdu. Patateslerin pişmesine daha 20 dakika kadar vardı ve yapacak bir şey olmadan hareketsiz kalmanın getirdiği sessizlikle mücadele etmesi gerekiyordu. Onun odasını kurmayı bitirmiş, banyoyu temizlemiş, bulaşık makinesini doldurmuş ve yemek vakti gelene kadar zaman öldürmek için yapmayı düşünebildiği her şeyi yapmıştı. Geveze DJ biraz müzik çalmak yerine hala o haftanın listesi hakkında bir şeyler gevelemeye devam ediyordu. ''Kız kardeşim yakında evde olacak.'' diyebildi sonunda. Kadın kızarmış gözlerini kaldırdı ve utangaç bir şekilde gülümseyerek kısaca ona baktı. ''Akşam yemeği için onu beklemek zorunda değiliz biliyorsun. İstersen bize hemen omlet yapabilirim.'' Tek kelime etmedi, sadece omuz silkti. İnce omuzları etsiz kemikler gibi hırkayı delip geçiyordu. Bir süre yanlarında kalacak olsa bol bol dinlenip o kemiklerin üzerine biraz et ekleyeceğinden emindi. Sadece uyuyup dinlenmesi yeterdi, geri kalan her şeyi Jacob hallederdi. ''Bu arada benim adım Jacob'' dedi. Eğer elini sıkmak isterse elini uzatmaya hazırdı ama onun yerine beceriksizce elini cebine attı. Gülümsemesi genişledi ve bakışları biraz daha oyalandı. ''Biliyorum, bana söylemiştin.'' ''Ah'' dedi, sonra lavaboya döndü, aniden oradaki çatal bıçakla meşgul oldu. ''Ben Nicole'' diye yanıt verdi. Gözleri yaşlarla dolu olmasına rağmen hala gülümsüyordu. ''Bunu söylediğimi sanmıyorum.'' ''Güzel bir isim.'' diye yanıtladı ve üç kişilik masayı hazırlamaya başladı. Masaya tabakları ve peçeteleri koyarken kadının ondan nasıl ürktüğünü görmek, annesiyle olan anılarını tetikledi. Babası onun yanından her geçtiğinde irkilirdi. ''Her şey yoluna girecek.'' dedi sakalını kaşıyarak ve ardından avuçlarındaki teri kotunun arkasına silerek. İnsanlarla birlikteyken ne yapacağını bilmiyordu. Etrafında insanlar olduğunda endişeli oluyor ve avuçları ter içinde kalıyordu. ''Kay sana bir şey olmasına izin vermez.'' ''Teşekkür ederim.'' diye mırıldandı bakışlarını tekrar indirerek. ''Ve burada istediğin kadar kalabilirsin.'' Yanağından bir damla yaş süzüldü ve parmağının bir hareketiyle onu çabucak yakaladı. ''Kendi odan ve gerekli diğer şeylerin olacak. Ana yatak odası senin.'' ''Yani banyoya ihtiyacın olursa odandakini kullanabilirsin.'' Sonunda o lanet radyoda onu sessizliği doldurma ihtiyacından kurtaracak olan müzik başladı. Bir kalp kırıklığından sonra yaşama isteğini yeniden keşfetme hakkında bir şarkıydı. Ne kadar da uygundu. Sonunda telefonundaki zamanlayıcı Jacob'a patateslerin piştiğini söyledi ve o beklemenin sona ermesinden mutlu olarak fırını açmak için Nicole'in yanından geçti. Geçerken koluyla omzunu sıyırdı. Sadece bir kazaydı, daha fazlası değil. Çoğu insanın görmezden geleceği ya da dikkat bile etmeyeceği kısacık bir dokunuş. Kadın çığlık attı ve birden sıçrayarak ayağa fırladı ve duvara ulaşana kadar geri geri ilerledi. Kolunu yüzünü korumak için kaldırmıştı. Aynı görüntüyü daha önce de aynı mutfakta görmüştü ama o sefer Nicole'in yerinde annesi vardı. Şaşkın ve suskun bir halde olduğu yerde durdu ve sanki polislere teslim oluyormuş gibi ellerini kaldırdı. ''Özür dilerim'' demeyi başardı. Kalbinin hızla çarpması boğazındaki tıkanıklığı serbest bıraktıktan sonra. ''Sana asla zarar vermem. Yemin ederim asla öyle bir şey yapmam.'' Hala nefes nefeseydi ama kolunu indirdi ve utanmış görünüyordu. Affedilemez bir günahtan suçluydu. ''Bak istersen Kay dönene kadar dışarıda bekleyebilirim. Nasıl istersen, sadece seni güvende hissettirmek için.'' Kapıya ulaşana kadar yan yan yürüdü. ''Özür dilerim'' diye tekrarladı. ''Bana güvenemeyeceğini düşündüğünü biliyorum ama ben de böyle büyüdüm. İkimiz de öyle. Babam annemi sürekli döverdi ve ben...'' Durdu. Çok fazla şey söylemek üzere olduğunu fark etti. ''Sana asla el kaldıramam. Patatesleri fırından çıkarayım. Sonra dışarı çıkıp kamyonette bekleyeceğim.'' Döndü ve fırını açtı, ardından tepsiyi çıkardı ve soğuması için ocağa koydu. Kay evde olacağı zaman omleti pişirecekti. Belki de Nicole'ün omletini şimdiden yapsa iyi olurdu. Onu bekletmenin ne anlamı vardı ki? Küçük bir tava alarak içine bir küp tereyağı koydu ve ocağa koydu. Yumurtaları buzdolabından almak üzereydi ki onun soğuk, kararsız parmaklarının koluna dokunduğunu hissetti. ''Hiç kimse bana bu kadar iyi davranmamıştı'' diye mırıldandı. Sesi boğuk ve zayıftı. ''Ben özür dilerim. Onu odanın her köşesinde görüyorum. Sanki tekrar üzerime atlayıp canımı yakacakmış gibi geliyor.'' Ağlamaklı gözlerini kaldırdı ve gözleri Jacob'ınkilerle buluştu. Sonra yanağını onun göğsüne yasladı. ''Sorun değil'' diye fısıldadı, kolunu onun omzuna dolayarak. ''Biz seninle ilgileneceğiz.'' Sözleri gözyaşlarını körükledi ve kısa süre sonra yüzünü göğsüne gömdü. Kay ona ihtiyaç duyduğunda neredeydi? Acıları dindirmek için söylemesi gereken doğru şeyleri bilirdi. Kendinden emin olmayarak yanlış bir şey yapmaktan ya da söylemekten korktu. Mümkün olduğu kadar hareketsiz kaldı ve hıçkırıkları azalana kadar onu teselli etti. ''Çok korkuyorum'' diye fısıldadı. Yüzü ıslaklıktan gömleğe yapışmış gibiydi. Yine de kumaşı avuçlayarak yüzünü daha derinlere saklamaya çalışıyor gibiydi. ''Beni öldüreceğini biliyorum. Bunu hissediyorum.'' 21. Ayrımın Sonu. Sayfa 203.